Merhabalar efendim. Hayrola da tekrar beraberiz. Bendeniz Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte her hafta gündeme dair hayır olsun inşallah diyebileceğimiz mevzuları konuşuyoruz. Mehmet abicim hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sizi yine ceketsiz gördük. Bir yanınızda çay var.
Ne ilgisi çok var? Nasıl bir korelasyon kurdunuz bir anda?
Çok rahat böyle bir ortamdasınız. Halbuki bir insan biraz çekime gireceğim diye böyle bir...
Ama biz geçen hafta konuştuk. Bak dedik ki biz dışarıda nasılsak içeride de öyleyiz. Dışarıda ceket yok. Havalar daha soğumadı.
Ama bir izleyiciye karşı bir böyle şey olmaz mı?
Ney?
Böyle laubalilik böyle bir...
Neden laubali olsun? Almak. Biz gayet ciddi olduğumuzu herkes biliyor.
çok da böyle bir...
Evet.
İnandığımız bir söz olmadı sanki.
Siz bozuyorsunuz ciddiyeti. Böyle...
Ben çok gülüyorum değil mi?
Evet, hocam? Evet.
Evet. Mehmet abicim... Okul başladı.
Başladı evet. Okulların hepsi bir anda başladı bu sene.
Evet.
İlk hafta. İlk hafta çok biliyorsunuz biraz böyle
ders seçimi.
Alışma haftasıdır, tanışma haftasıdır. Ders seçimleri olur. Ders değişiklikler olur. Onun için çok da siz ilk ders yapar mısınız?
Yaparız. Yaparız. Genel konuşurum ama kariyerle ilgili işte niye bu
ders
dersi alıyorsunuz?
Ders yapar mısınız? Müfredata girer misiniz?
Müfredata girmiyoruz evet. Hı.
Ben de şöyle yapıyorum. Hakikaten ilk hafta az insan gelir. Herkes gelmez. İlk haftama gelen insan da sizin bir hakkınız var. Ders anlatmamı isterseniz anlatmam gerekiyor. Anlatırım. Bu hak size ait. Siz ders dinlemek için geldiniz ama diğer öğrenciler katılacak vesaire bir tanışma yapalım isterseniz diyorum. Ama ders anlat derseniz anlatırım. Sadece geçen hafta bir kızcağız ön sırada oturan anlatalım hocam dedi. Böyle ben de durdum.
Aslında blöf yapıyordunuz değil
evet,
mi?
Evet evet. Herkes tamam hocam sen bilirsin. Mesela öğrenci zaten. Anlattım 45 dakika o zaman.
Çok
tamam
güzel.
Hakkındır dedim. Doğru söylüyorsun. Tamam.
Peki. Mehmet abi bir yani pandemi geçirdik malumu. Siz yaklaşık 30 senedir de bu akademik dünyadasınız. Hem öğrenci olarak hem işte asistan olarak hem işte öğretim üyesi olarak. Bir gözlem... Hani yaptığınız zaman değişim fark ediyor musunuz? Ben de çünkü öyle bir gözlem vardı. Onu ben sizinle aslında bir müzakere etmek istiyorum. Pandemiden öncesiyle pandemi sonrası öğrenci arasında bir fark var mı?
Evet, bu fark var. Ama biz şimdi tam içindeyiz. Onu tam net göremeyiz. Yani tam pandemi sürecinin içindeki öğrencilerle hala muhatabız. Deprem de geldi. Tamam hakikaten o 4 senenin 2,5 senesi pandemi yarım senesi depremle uzaktan eğitime geçti. Çoğu da aynı öğrencilere rastladı. Bundan sonrası belki biraz daha fark edilir olarak karşımıza çıkacak.
Kuşak da biraz hakikaten kayıp kuşak gibi.
Şöyle, belki üniversite babında değil ama lisede bence çok daha o tesirlidir. Yani o pandemi sürecini lisede getirmiş çocuk. Hani o buluğ çağından zor bir dönem, lise dönemi. Onda hep uzaktan kalmış. Onlarda bir takım kazanımların olmadığı görülüyor net bir biçimde. Yani böyle sınıfta davranış biçimi, hoca talebe ilişkisinin uzakta kaldığı görülüyor. Hakikaten onlar hep uzaktan geldiler.
Evet.
Yani bilemiyor çocuk sınıf ortam bir de bir çağ değiştirmiş o da. O önemli bir şey yani.
Ya ben de böyle teknolojinin genelde bir kuşaklar üzerine bir etkisi var. Biraz daha hani dikkat seviyesi.
Orası öyle evet.
Dikkat aralığı diyorlar. O düştü. Bunlar çünkü çizgi filmle büyüyen çocuklardı.
Evet.
Biz de öyle büyüdük ama.
Net. O net ama o pandemiyle alakalı değil.
Yani genel. Sınıfta böyle one man show yapmak zorundasın. Yani bir tür böyle hep ilgilerini canlı tutmak için
evet.
Sürekli sanki şapkadan tavşan çıkaran bir adam kimliğinde olman gerekiyor.
Evet.
Biraz böyle hani ölgün bakışlar daha böyle işte hemen pes ediveren bir sanki tür ve kimlik var gibi geliyor bana.
Şu var, evet o ders aralıkları azaldı. Eskiden mesela sizde de vardır. Bir hoca girerdi mesela 120 dakika anlatırdı yani. Değil mi?
Evet, evet.
Şimdi öyle bir şey yok. Ben de doğrusu girer ve 90 dakika anlatırım genelde. Bakıyorum kopuluyor.
Evet.
Evet.
Hatta şimdi 3, normalde yüksek lisansa da üniversitede de 3 ders arka arkaya. 45-45.
Evet evet 3 saat.
3 saat.
45
yani,
değildir bizde 50'dir.
Evet. Bizde 45'tir. Genelde 15 dakikada ara verilir. Yani o 3 saati doldurmak da büyük bir sıkıntı haline geldi yani.
Evet.
Yani, muhteva olarak doldurursunuz onda bir şey yok ama Yani öğrenci artık ona tahammül gösteremiyor. Yani bu ilginç bir... Evet. Hatta belki o 45 dakikayı bile tekrar düşünmek lazım Mehmet abi. Yani 20 dakikalara falan çekmek lazım. Çünkü ciddi bir şey var. Yoğunlaşma problemi var.
Ya 20 dakikada çok şey değil. Ya üniversitede ders anlatım için. Yani bizim selamu aleyküm dememiz 20 dakika sürer zaten.
Yok, o kadar da değil canım. Yani. Hayır, bu da zaten hocaların da belki aşması gereken bir şey. Niye? Çünkü doğrudan meseleye girip böyle hani peşrev faslını uzatmadan yapılan sözü ya da sunumu da daha çok beğeniyor öğrenciler. Çünkü öyle bir kültürle yetişiyorlar. Yani direkt böyle nokta atış çoğu zaman istiyorlar.
Yok hocam, 20 dakikalık ders olmaz şimdi. Şurada bile 40 dakika konuşuyoruz hocam.
Bak. Ama 20-20 konuşuyoruz Mehmet abi, dikkat ederseniz.
Yani kaç konuşuyorsan artık 20-20 konuşuyoruz ama...
Yani 20 dakika nihayetinde. Gerçekten bir böyle şeydir bence. Yani bir eşiktir. 20 dakikadan az olursa hakikaten bir şey anlatamazsınız ama 20 dakikada bir eşik aşılıyor. Orası işte öğrencinin bence bir hani orada bir fıkra anlatırsın veya
ya
bir...
hocam bak mesaj verirsin 20 evet. dakikada. Ona bir şey demiyorum. Bak ders başka bir şey. Şu program da başka bir şey. Ya şu programda anlatacağımızı 20-25 dakikada anlatırız. Ama bir ders demek, yani bir ilmi bir çalışma. Bunu böyle 20 dakikada özetlenmez. Hakim kalır. Yani orada ben şunu söylerim ama öğrenciye de söylerim. Mesela bir çeşmenin altına bir kova koysak su doldurmak için. Kova dolduğunda hala ben vakit dolmadı. O çeşmenin altında kovayı tutar mıyım? Ona benziyor bazen.
Kova delik Mehmet abicim. Kova delik.
Delik de su, hiç su koymayacaksın o zaman. Deliği tıkayacaksın.
Hayır, kitap okuyamıyor. Evet. Hakikaten kitap da okuma şeyi kalmadı. Yani bir böyle 10 dakika, 15 dakika.
Kitap okuma yok, evet.
Evet, kitaba yoğunlaşmak diye bir şey kalmadı ya. Çok ilginç yani. Evet. Çünkü sürekli ekranda 5 dakikalık video izlemiyorlar Mehmet abi.
Siz kitap okuyabiliyor musunuz ekrandan? Yani kitap mesela,
ben okuyorum.
Kağıt kitap da olsa, ekranda da olsa neyi tercih ediyorsunuz?
Telefondan daha bana şey geliyor.
Daha çünkü pratik ve kolay
hem,
geliyor
artık. Ona göre renkler seçiyorum. Hem de biraz ekran dostu bir şey de var. Bazı programlarda o ona göre ışığı ayarlıyor. Bana çok şey gelmiyor. İyi geliyor yani. Yani PDF'den okuyabiliyorum yani.
Evet.
Bir de tabii şey var. Onun rahatlığı da var. Kolaylığı da var. Sürekli telefon yanınızda. Oradan böyle. Bir de şu da var Mehmet abi. Kitabı hani hızlı okuma ya da seçerek okuma noktası çok güzel bir imkan da veriyor. Yani işte baştan aşağı okuymayacağınız çok kitap vardır. Onları böyle eleme noktasında o PDF'ler veya işte
PDF
ekran.
PDF olunca ne oluyor?
Yani
kitapta
istediğiniz
da
gibi
geçersin, atlarsın.
Geçersin de şey olmuyor ama yani sen kaç tane kitabı bir günde müzakere edebilirsin ki bu şekilde? Hani şey olarak diyorum.
İşte sanal zekayı mı okutuyorsun kitapları?
Hayır. yok şimdi normalde kütüphaneden 10 tane kitap alırsın ama burada 20-30 tane kitabı.
O aynı taşıma, lojistik manasında.
Evet, lojistik manada söylüyorum, evet.
Evet, ben doğrusu...
O da çok ilginç bir söylediniz diye söylüyorum. Geçen dönemki gelen ödevlerin neredeyse %70'i yapay zekaya yaptırılmış ödevler.
Evet, artık tabii canım adam yani bir de bizim akademik işi kaynaklara gitmek, kaynaklardan toparlayıp vermekse zaten bu adam yapıyor işte sanal zeka adamı bunu.
O zaman tam not mu veriyorsunuz siz?
Hayır. Herkes aynı şeyi getirdiği için o bir başka şeyler aramaya başlıyorsun.
Ama şöyle bir şey de var mesela. Normalde hocanın da daha bilmediği bir teknolojiyi öğrenci öğrenmiş.
Öğrenmiştir.
Kendine göre nasıl kullanacağını, nasıl fayda alacağını da almış.
Bilir. Ama ben geçen yine bizim meslekte deniyor ki ya biz aşağı yukarı bizde de öyleydi. Saha dergilerini bilirsin, makaleleri bilirsin, kitapları zaten bilirsin. Onun haricindeki şeyleri de hakim olunca sen yorum yapman kolay. Geçen diyor ki ya o kadar çok sanal dergi çıkmış, dijital bir şey. Hakim değilim artık diyor. Hakikaten de alanında iyi biriydi bu tarihçi. O kadar çok ki diyor.
Evet.
Ben de artık bilemiyorum diyor yani.
Bir de işin ilginç tarafı Mehmet abi. Bunu insan kendisiyle ilgili şahsi bilgileri sorunca yapay zekada onu ben fark ettim. Yalan söylüyor. Çok yalan söylüyor yani.
Çok yalan konuşuyor.
Çok yalan konuşuyor. Yani hele hele bilimsel bir makale yapmaya çalışın. Orada hiç adı olmayan, sanı olmayan dergilerden böyle ilginç ilginç dipnotlarla yani bir makale zannedersiniz ki ya hakikaten şeydir. Hatta bir ara Amerika'da bir şey oldu. Bir avukat bir savunma metnini buna yazdırmış yapay zekaya. Tabii o da kendine göre sallamış. Bir takım olmayan kaynaklardan atıflar yapınca bu ortaya çıkmış. Sonra adamın kendi kariyeri tehlikeye düştü yani.
O da o zaman güzel bir şey. Yani şimdi sanal zeka hep doğruyu söylese çözemezsin. Doğru. Yanlış olduğu için kendini yakalatıyor belki.
Kendini yakalatıyor evet.
Ha, belki de onun için yapıyor. Bak dikkat et ben sanal zekayım. Yanlışlar da var.
Evet.
Değil mi?
Bilmiyorum artık onu nasıl bir mantıkla yapıyor ama bir de öğreniyor Mehmet abi. Nasıl öğreniyor? Şimdi diyelim siz benim gibi yazsın istiyorsunuz. Siz ona 8-10 tane kendi makalenizi giriyorsunuz. Diyorsunuz ki bak benim üslubum bu. Bu şekilde bana şu konuyla ilgili yeni bir makale yaz dediğiniz zaman onu üretiyor.
O zaman biz öğrenciye öğretene kadar sanal zekaya öğretelim.
Zaten şu anda öyle bir
öğrenci de zaten sanal zekadan alıyor.
Evet abi benim korkum.
Sanal zeka üstünden yürüyelim.
Hepimizi kenara çıkartacak bu zaten.
Ama biz öğreteceğiz sanal zekayı, yetiştirelim onu.
Sanal zekayı başkaları yetiştiriyorlar ama zaten şu anda.
Biz de yetiştirelim o zaman hocam. Biz de hani doğru böyle yapacaksın bak ayıp oluyor.
Yok öyle değil ama. Şöyle. Burada zaten temel espri kişiselleştirilmesi. Yani herkesin kendi kabiliyetine göre bir sanal zeka öğreniyor. Şimdi bir müddet sonra diyecek ya senin şu tarafın eksik, sana şu konuda bir katkı sağlayalım, sana şunu getireyim diyecek mesela. Size özgü çözüm ayrı olacak, ona özgü çözüm ayrı olacak yani.
Şunu duymuştum mesela böyle hani bizde vardı ya coaching gibi, mentor gibi. Bunlar da bazı gençlerde böyle sanal alemde bir mentörlük oluyor.
Evet.
Onu dinliyor artık.
Evet doğru. Doğru.
Mesela.
Çünkü şöyle düşünüyor. Yani benim bir genel olarak bir tane hoca işte 30-40 kişilik 50 kişilik bir sınıfta bazen 80-90 kişilik bir sınıfta benimle ne kadar özel ilgilenebilir ki diye düşünüyor. Halbuki o yapay zeka onun her şeyini biliyor. Her şeyini takip ediyor. Yerine göre işte telefondaki işte efendim hareketlerini işte lokasyonlarını neye girip neye çıktığını, her türlü bilgi akışını, dolayısıyla eksiklerini de bildiği için ona göre bir takım koçluklar ve mentörlükler, hizmetleri veriyor. Bu açıdan çok ilginç bir yere doğru gidiyoruz.
Ne yapacağız hocam? Aç mı kalacağız?
Yok canım öyle bir derdimiz yok Mehmet abi. Yani hemen niye oraya bağladın sen şimdi ya?
Ne bileyim
aç
ben.
Aç kalmak derdimiz
İşimizi
mi?
İşimizi elimizden alacaklar.
Yok.
Bir sanal zeka oturacak.
Rızkı Allah kefil. Amenna. Rızkı Allah kefil.
Evet.
Yani o olmazsa başka türlü olur. Nasıl olur? Ben şunu da şöyle düşünüyorum. Bunun nasıl yapılacağını da öğrencilere öğretecek birileri lazım. Mehmet abi.
Evet. Ama bu sefer biz de o sanal alemin bir parçası olacağız.
Zaten
hocam.
Şu anda öyle değil mi?
Değil, hayır.
Hibrite. Bak, hibrite doğru gidiyor Mehmet abi.
Öyle değil. Bak bu sanal zeka kendinde ne verildiyse onu işliyor.
Doğru. Yapay
Fakat
zeka.
Fakat sanal zekaya malzeme veren de insan.
Evet.
Yani uzaydan getirmiyor adam bunu.
Ama şöyle. Şimdi sizin benim ulaşma kapasitemiz sınırlı.
Tamam.
Bu yani saliselerde bütün insanlık birikimine hemen böyle
ulaşıp fakat yine insanlık birikimine ulaşıyor hocam.
Doğru. Doğru.
Yani insan veriyor malzemeyi ona.
Öyle, öyle.
Yani onun için ben en son tahlilde insanla sanal zeka mücadelesinde kazananın insan olacağını düşünüyorum. Nihayetinde insan kurgulayacak bunu. Malzeme insan verecek. Ne yaptırmak istediğini insan belirleyecek. Yani her başarılı bilgisayarın arkasında bir insan vardır.
Fakat şöyle Mehmet abi, her başarılı insanın arkasında bir bilgisayar da var. Hı. Bir yapay zeka da var. Çünkü o bir müddet sonra programlanabilir hale gelen o yapay zeka kendisi öğrenerek ve her şeye çok rahat erişerek şunu fark edecek. Ya bu bize bu işleri verenler, yaptıranlar, ettirenler aslında eksikler. Aslında sınırlılar.
Öyle demez.
Demez mi?
Demez. Bunu... Sınırları görür. Bunlar eksiktir der ama oradan üçüncü bir hamle yapayım mı söyleyemez yani.
İşte orada yine insanın...
İnsan devreye girecek
devreye
orada.
Devreye girecek. İşte orada da kötü ahlak bu sefer sıkıntısı olacak. Ahlakı kötü olanlar, insanları manipüle etmek isteyenler, insanların çıkarlarını bu anlamda çıkarlarından faydalanmak isteyenler belki öyle bir yapay zekayı programlayacak ki önce iyileri saf dışı edecekler. Sonra kötüler yapay zeka ile baş başa kaldığında sonra birbirini kıracaklar. Benim kanaatim de o.
Benim kanaatim şu hocam. Yine insan kazanacak. Yine yaratılış kazanacak. Yine fıtrat kazanacak. En sonunda şöyle diyeceğiz ki öyle ya şu aletleri bir bırak, bir yüz göze gelelim. Bir ruberu olalım. Bir gönül gönüle gelelim. En sonunda bunun ihtiyacını ben koronada çok daha net gördüm. Mesela korona sonrası ilk dersi hatırlıyorum. Ki ilk dersler yani böyle %10 ve 20 ile gelinir. Hocam %100 gelmişti öğrenciler. Çünkü açlık neydi?
Açlık vardı tabii.
Buydu. Ve ama, şu gün bile ben evet. Uzaktan mı yapalım, yüz yüze mi yapalım deyince açık ara yüz yüze.
Şöyle yalnız Mehmet abi, tabii bu belli kuşaklar için geçerli. Siz mesela biraz önce bana sordunuz ya, siz ekrandan okuyabiliyor musunuz? Siz muhtemelen okuyamıyorsunuz değil mi ekrandan? Çok fazla verimli okuyamıyorsunuz.
Kitap okumam ekrandan.
Kitap okumazsınız. Evet. Şimdi ama bu gittikçe her nesilde azalıyor.
Eyvallah.
Okuyor insanlar artık. Hatta şöyle bir şey, yani bunun nasıl bir izahı vardır bilmiyorum ama Cenab-ı Hak yani bizden sonraki kuşakların karşılaşacağı tehlikeleri tabiri caizse genetiğe yazıyor da sanki çocuk ona böyle hazırlıklı doğuyormuş gibi yani. Yeni gelen kuşaklar bu teknolojiyle çok daha haşır neşirler. Çok daha belki ona karşı aşılı gibiler yani. Dolayısıyla onların orada belki bir sınavı daha çok kendi o alemle olacağı için daha ona yatkınlar. Daha onunla haşır neşir olabiliyorlar. Bu açıdan da ben bir müddet sonra bu şeyin de işte dijitalde şu anda melez eğitim, öğretim daha çok hani öne çıkmaya başladı. Biraz online, biraz işte yüz yüze. Yüz yüze ihtiyacı muhtemelen gittikçe azalacak. Makinalarla çok daha belki teşviki mesai artacak. Bu arttıkça da nereye doğru gidecek bilmiyorum yani.
Hocam en sonunda biz tüm bunlardan niye bahsediyoruz? Bir insan için bahsediyoruz. Teşhis konabilir. Uzaktan mesela ameliyat da yapılabilir. Bak joysticklerle. Bir Amerika'da bir
başladı yapıyorlar zaten.
Tıpçı otursa evet. Joystickle İstanbul'daki bir adam ameliyat da edebilir. Ama hocam bak o adamın neresine ameliyat ediyorsan orasına müdahil oluyorsun. Yani bu sanal olmaktan çıkıyor artık. Değecek yani o şey oraya. Tamam mı? Teşhis konabilir, görüntüye bakılabilir. Buraya kadar doğru. Fakat bir operasyon gerekiyorsa yine oraya dokunmak gerekiyor. İster abi, joystickle olsun, ister başka bir şeyle olsun.
Fakat işte şöyle bir şey daha var. Bunu da tartışıyorlar. Transhümanizm adı altında. Bir müddet sonra o bizim işte bir şeylerin değmesi gereken taraflarımızın kısıtlılığı ve sınırlılığı bir müddet sonra diyecekler ki bunu ortadan kaldıralım. Buna ihtiyacımız yok artık. Yani tamamen çünkü her şey zihinde oluşuyor Mehmet abi.
Tamam da apandisti nasıl alacak?
İşte apandiste artık ihtiyaç kalmasını istiyorlar.
Ne olacak o zaman?
Yani bir sanal dünyada yaşayabilir miyiz biz? Tamamen beynimizle yaşayabilir miyiz? İşte o Matrix filmlerine ilham kaynağı olan. Hayır bu hakikaten ciddi ciddi konuşuluyor, görüşülüyor. Bununla ilgili de bir ütopya var yani. Buraya doğru gidecek diye birileri bekliyor. Hatta kendisini donduranlar var.
Tabii onu konuşmuştuk evet.
Evet.
Konuştuk. Tamam bunu yapanlar var ama nihayetinde bu hiçbir zaman reel insana ulaşılma meselesinde biz fiziki bir ulaşım isteyecek hocam yani. Biz fiziki bir varlığız nihayetinde. Bunu ayrı bir dünya olsun, sanal bir alem dünyası. O başka bir kurgu. Yapılabilir o. Yani sanki varmış gibi falan filan. Ama insan doğmuşsa hocam, yaratılmışsa, ona bir ruh üflenmişse farklı olacak her şey.
Bunu birazdan konuşalım Mehmet abi. Hayrola birazdan devam edecek efendim. Hayrola'da tekrar beraberiz efendim. Bendeniz Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli abimiz Mehmet Okur'la birlikte yapay zekayı konuşuyoruz. Eğitim öğretim yılının başlangıcından bir girdik. Öğrencilerdeki özellikle yapay zeka ile haşır neşir oluşun. Siz dediniz ki yapay zeka ile insanın mücadelesi her halükarda fıtratın ve yaratılışın kazanacağı bir noktaya evrilecek.
Ya buna mücadele mi deriz? Onun kullanımı mı deriz? Ne deriz?
Bir mücadele var. Yani. Şöyle birileri insanı böyle işte mızmızlanan, tatil isteyen, ücret isteyen, işte efendim tembellik yapan, yerine göre itiraz eden konumdan böyle kenara alıp hiçbir şekilde yan hak istemeyen, ücret istemeyen, tatil istemeyen bir varlıkla devam etmek gibi bir çaba içerisindeler. O yüzden de nüfusu çok fazla görüyorlar. Nüfusu azaltmanın yoluna düştüler şimdi. Erkek nüfusunu azaltmanın peşine düştüler. Çünkü erkeklerin nüfusu bir şekilde o erkek olmazsa nüfus da olmaz. Yani tıpkı Firavun rejimi gibi yani. İşte kızları bırakıp erkekleri öldürmek gibi bir noktaya doğru gittikçe evriliyor. Cinsiyetsizliği de böyle bir süreçte anlıyorlar. Kadına şiddeti buraya yorumlayıp, burayla yorumlayıp böyle çok ilginç bir senaryolar üretiyorlar Mehmet abi.
Tek bir şey değil o ya, kadın olmazsa da şey olmaz, nüfus olmaz. Erkek olmazsa da olmaz. Bunun bir dengede olması lazım ki bu da ilahi bir dengedir aynı
evet.
zamanda.
Evet.
Eğer bir denge bozulmuşsa bu oranda da hep insan müdahaleleriyle bozulmuştur. Değil mi yani? O da ilginç bir şey
aslında.
Ama sonra
mesela bir savaş çıkıyor. Sonra da başka bir şeyler çıkıyor. Cenab-ı Hak yine kuruyor dengeyi.
Hayır. Zaten savaş bozuyor dengeyi. Erkek
evet.
nüfusu azalıyor. Veya Çin'deki hikaye gibi. Bir çocuk barajı koyuyorsunuz. Erkeğe doğru yönleniyor. Diyor ki ya bu olmadı diyorlar. Bunu açalım tekrar diyorlar yani.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Orada
evet.
mesela belli bölgelerde söyleniyor. Burada erkeğe şu kadar kadın, bu kadar erkek var deniyor mesela belli
evet,
şeylerde.
Denge bozulmuş.
Bozulmuş. O zaman diyor ya bu yani bizim şey gibi, o tabiatın dengesi gibi. Hani söylerler ya işte fare sayısı, yılan sayısı, onu yılanları azaltıyorsun, fareler farelere gibi. Değil mi? Bunlar böyle bir Allah'ın koyduğu bir denge var. Bu ne zaman bozuluyorsa tekrar eskisine getirme çabalarına dönüyor insanlar. Bence yine tekrar eski o ilahi kanunların koyduğu şeyler uzun dönemde oraya doğru dönme ihtiyacı ortaya çıkacak.
Hiç sıkıntı yok diyorsunuz Mehmet abi. Yani
sıkıntı yok.
İyimserseniz yani.
Benim için sıkıntı yok. Öyle uğraşacağım, şunu kaldıracağım, cinsiyeti kaldıracağım. Su yukarı akmaz hocam. Öyle olmaz.
Yani bu noktadaki böyle ya biraz bunlara dikkat edelim, bak teyakkuza geçelim, böyle bir ifsat projesi var diyenlere karşı da mı böyle bir...
Yok, öyle bir karşı olanların karşılığında değil. Zaten tam da fıtrata karşı olanlarla mücadele etmek devam edecek biz. Onlarla tabii fıtrata
evet.
karşı olanlarla mücadele noktasındayız. Ona hiçbir şey demem yani.
Evet, yani.
Ama şunu da bilmek lazım. En nihayetinde bunu yapacak olan da insan değildir. Anladın mı?
Doğru.
Yani
ya Allah kurmuş o dengeyi.
Allah'ın nizamını müdahil olacak da nihayetinde son karar vericidir.
Fakat mizanı da bozmayın diyor tabii. O
ayrı bir şey bak. Tamam bize de bir görev düşüyor ama sonucunu kendimizden bilmemeliyiz.
Evet.
Veya bu buraya gidecektir. Orada bütün o fıtrat kaybedecektir. Bu tehlikeli bir şey yani.
Şöyle de bir şey var tabii. Mizan öyle konmuş
kimseden
ki.
Kimseden rol çalmamalıyız.
Tabii ama şöyle bir şey de var. Mizan öyle bir konmuş ki. Birileri eğer sapkınlıkta bir noktaya geldilerse Allah fıtratın çağrısına kulak verenlerin sesini ve gücünü arttırıyor.
Evet.
Onlara imkan sağlıyor. Onlarla dolayısıyla denge yine sağlanıyor yani.
Evet.
Mücadele bu anlamda.
Bence işte o bozulmamız, ifsah olunmamış akıl bir noktada geliyor hakikate doğru evriliyor
evet,
hocam.
Evet.
Aynı bu dediğiniz meselede de öyle olur. Ekonomide de öyle olur. Der ki adam ya bu faiz ne belaymış yani.
Doğru.
Biz sıfır faize gidelim. Hatta eksi faize gidelim. Yaşanmıyor mu bunlar hocam? Bazen
evet.
yaşanıyor.
Hı-hı.
Ondan sonra içki kötü bir şeydir diyor. Hiç alakası yok dinle. Adam da içkiyle mücadele etmeye başlıyor. Diyor ki ya içkiyle ben mücadele edeyim diyor. Değil mi bu? Kötü alışkanlıklar olarak. Veyahut geliyor. Ya böyle olmaz diyor insanlar böyle nikah olmadan kendi başlarına. Diyor ki böyle bir müessesenin olması lazım. Bu nikahı devlet kıysın, belediye kıysın, imam kıysın, papaz kıysın ama bir adı olsun değil
evet,
mi?
Evet.
Böyle bir şey ihtiyacı ortaya çıkıyor. Hep bunlar fıtratla alakalı hocam yani. Bunu söylüyoruz yani.
Evet.
Hep bahsetmiştik. Jetlag'dan bahsettik sana. İnsan vücudu. Bir günde şu kadar mesafe almaya uygun değil hocam.
Evet.
Değil evet. mi? Astronot özel yetişiyor mesela. Niye?
Doğru.
Ya abi uzayda yaşayamazsın.
Fakat insan da tabii o ne uzay yarışından geri kalıyor ne Mars'a gitmekten.
Kalmıyor ama hocam fantezi yani. Değil mi? Mars'a gideceğim, Mars'ta hıyar yetiştireceğim. Yani abi şimdi...
Hayır şu an için fantezi olabilir ama... Yani
sonra yaşayacağız mı Mars'ta?
Hayır sen ben yaşamayız belki ama bizden sonrakiler için... Muhtemelen orada koloniler kurulacak.
Yok canım öyle şey olmaz ya.
Ya Mehmet abi olur mu?
Ya yok olmaz ya. Bir küçük Anadolu kasabasına yerleşeceğim ya. Bile bir ütopyadır ya. Mars ne?
60'lı yıllarda Ay'a gittiler.
Ne oldu? Ay'a yerleştiler mi Ay'a?
Hayır şöyle şey olmadı ki. O zaman da gidenler yok gidilmedi canım. Yani gidildiği halde hala bugün bile o bir şeydi kamera oyunuydu. Stüdyoda çekim yapıldı. gidilmedi Amerika yani diye bir şey var, iddia var yani.
Hocam gittikleri gibi geldiler. Ne oldu yani orada yani, değil mi? Bir, o Ay'a bile gidilmesinin sebebi dünyayı daha kolay kontrol edebilmektir. Oraya uydu gönder. Niye uydu, niye var? Dünya için var.
Kendi aralarındaki mücadeleden dolayı Ay'a tabii gittiler ama sonuçta bir takım böyle yararlı maddeler, yine dünyada faydalı olabilecek madenler falan bulabilselerdi muhtemelen sık sık daha gidip geleceklerdi herhalde.
Bulamazlar hocam. Dünya ile ilgili bir şey bu yani.
Ya bu dünyada mı her şey diyorsunuz?
Dünya
yani
çevresinde dönüşüyor bizim meselemiz.
Ama arz dediğimiz yer bu şu an yaşadığımız küre mi, yoksa Allah'ın arz diye bahsettiği, yoksa
kainat, kainatta bir sınırsızlık var hocam. Yani sen onu nereye ya, sen şimdi bir Ay'a gidip geldim diye sen uzay efendim benim oldu. Yok, ha, böyle bir şey
her
yok.
Her şey küçük bir adımla
başlar. Varsa ki sen ne olacak
Mehmet
yani?
Abi, her şey olacak? Küçük bir adımla başlar. Orada adam iki, o yüzden ne demiş? Ha. Benim için küçük bir adım, insanlık için büyük ya, bir
büyük
adım
bir
demiş.
Büyük bir adım, o kadar adımını baka baka geldi ya, arkasına sonra adım ata ata. Ne oldu? Ay'a oradan baktın yine dünyaya. Ha, farklı görünüyormuş dedin, geldin.
İnsanlığın kazanımlarını niye böyle küçümsüyorsun?
Yok, küçümsemiyorum yani hocam. Mars'a gitsen ne olacak? Kaç gün duracaksın Mars'ta?
Ya olabilir de.
Sende de bunu bir merak var. Bu kırsal bitti. Mars başladı şimdi. Yok, ben git Avustralya'ya git, tamam bir şey demiyoruz. Ha, Mars'a gitsen ne olacak hocam?
İlla Avustralya'ya.
Gideceksin Mars'ta. 4 ayda Mars'ta kalacaksın. Yok. Çoluk çocuğu da götürürsün sen oraya. İlla sen gittin, onlar da gelsin.
Mars'ta tabii şartları tabii görmek lazım.
Bak hocam, ben niye Mars olmaz diyorum biliyor musun? Bak öyle bir şey yok bize gelen. Mars'ta nasıl oruç tutacaksın? Nasıl namaz kılacaksın? Şimdi tamam, böyle bir kurgu yok. Demek ki Mars'ta hayat yok. Tamam mı? İbadet yoksa hayat yok.
Olur mu Mehmet abi ya? Orucu, namazı her yerde, her hal ve kârda tutacaksın ve kılacaksın.
Nasıl kılacaksın Mars'ta?
Ya ona göre şartlarını ayarlarsın.
Nerede? Güneş gün ne, yatsı ne, akşam
ya
ne?
Ya Mars'ın da güneşi var canım.
Nerede var hani?
Ya gittin gördün mü? Neden?
Hayır ya, yok işte yani. Nerede? Onun için yok. Onun için olmaz hayat.
Nereden çünkü biliyorsun canım olmadığını?
İbadet saatleri değişiyor. Hocam ben orucu nasıl tutacaksın? Güneş ya nerede?
Mehmet abi bu kadar dar nasıl bakmayın
dar
hadiseye.
Daha çok
ya
geniş bakıyorum ben.
Olur mu canım? Kutuplarda nasıl kılacaksın namazı?
Abi kutup bizim. Kutuplarda bellidir. En yakın yere göre yapar kılarsın. Aa,
Mars'ta en yakın yere göre
neresi
yapacaksın.
Neresi en yakın yere Mars?
Dünya işte. Aa,
bak beynini yakarsın. Bunu ilahiyatçılara sorarsan Mars'ta ilahiyatçıların da beyni yanar.
Hayır, Mars'ta da sonuçta dünyaya dönmeyecek misin? Kıble burada çünkü.
Abi kıbleyi söylemiyorum ki ya, ben bak,
kıble
sana.
Onun gibi kıble de öyle bir şey.
Kıbleyi söylemiyorum.
Kıbleyi nereden bulacaksın
vakit
gibi.
Vakit nerede? Güneş ne zaman doğuyor,
ya,
batıyor?
Ya güneş de orada, ona göre işte.
Nerede hani?
Yani şimdi mesela kutuplarda kılacaksın
tamam,
değil mi?
Tamam hesaplasınlar hadi.
Normalde güneş hiç batmıyor orada.
Hesaplasınlar.
Veya güneş hiç doğmuyor. Ne yapacaksın? Beşe bölüyorsun da kılıyorsun. E orada da öyle yapacaksın.
Mars'ta beşe böleceksin.
Tabii.
E gün nasıl girecek çıkacak?
Onların günü de ona göredir
nasıl
işte.
Nasıl günü ona göredir? Güneş yani devamlı orada duruyor. Veya
nereden biliyorsun? Gidip gördün mü?
Hayır
abi
görmedim ama
Mars'ın
böyle
da günü var, güneşi var, gündüzü var.
Hesaplasınlar şimdiden. Belli enlem boylam.
Ya Mehmet abi,
oruç nasıl tutacaksın?
Dini gayreti maşallah, alkışlıyorum, evet, tebrik ediyorum maşallah.
Mars'ta
ya
hayat olmaz.
Mars'ta dini hayat olmaz.
O dini hayat yoksa hayat da yoktur.
Ben de diyorum ki dini hayat her yerde olabilir. Dini hayatın olduğu yerde de hayat olur.
Ya hocam bak o öyle kurgulanmamış diyorum ben sana. Onun için orada öyle bir bakar gelirsin, Ay'a gider Mehmet çıkarsın abi, iki zıplarsın bak, gelirsin. Yok. Öyle bir hayat olmaz.
Kur'an-ı Kerim'de yani başka alemlerde de hayatların olabileceğine dair ayeti kerimelerden işaretler
bak,
çıkaranlar
hocam,
var.
Bak olabilir ama biz Kur'an'la muhatabız. Bizim hinterlandımız. Tamam mı? Kur'an ölçülerini sen işte hadi Mars desem çok daha uzak bir
rahmeten
yer söylerim.
Rahmeten alemin ya Resulullah Efendimiz.
Ya eyvallah, ben sana çok daha uzak bir şey söylerim. Senin kurgun ona göre verilmemiş hocam. Ya nefes alamıyorsun orada. Senin ciğerini Allah yaratmış. Mars'ta nefes alacak gibi değil. Evet, sen abi aletle gitsen ne olacak?
Ya nereden biliyorsun orada o imkanların nerede olmayacağını?
Ne taşıyacak? Oksijen mi taşıyacak?
Taşıyacaklar.
Su mu taşıyacağız?
Koloni kuracak adam. Allah koloni Allah. Koloni kuracak
olmaz
adam.
Olmaz. Sen de zannediyorsun peynir ekmeğimi alırım. Ben orada yerim kendime göre. Olmaz hocam bak. Bir iki gün olur.
Evet abi, Allah İlerse muhtaç olmaz etmesin. Olabilir. Olabilir. Biz biraz daha geniş perspektiften bakalım. Hele sizin baktığınız zaviye tamamen işin böyle ne diyelim tüketen bitiren bir şey yani. Yani dini hayat her yerde yaşanabilir ya. Mars ortamında da yaşanır. Venüs'te de nerede olursan ol sen namazını kılarsın, orucunu tutarsın. Allah'a kulluğunu Nerede bak olursan hocam, ol dünya yaparsın.
Ölçüsü, dünya ölçüsünde. Bize bir ölçü konduğuna göre, tamam mı? Orada da deniyor ki buralarla çok uğraşma abi. Bak sen dünyadaki şeye bak. Ben sana ona göre. Yani tamam mı? Bir koloni kurayım, bilmem ne kurayım. Yani bu bizim işimiz değil hocam bak.
Mehmet abi şu anda bak tefekkür hepimizin üzerine bir vazife değil mi?
Evet.
Yerin göğün yaratılışına bakın demiyor mu?
Evet.
Dolayısıyla oralarda bir takım araştırmalar yapıyorlar. Şu anda tabii gidişler tabii motivasyon tamamen belki birbirini geçmek ya da işte böyle bir ne bileyim dünyadaki bu rızka işte ya da nüfusa bakıp bir karamsarlığa kapılarak bir motivasyon ortaya çıkmış olabilir. Ama ben yapılan araştırmaların son tahlilde Allah'ın ayetlerini anlama noktasında faydası olabileceğini
hocam
düşünüyorum.
Hocam olur. Bak ibretini al gel. O da bir yaratılmış.
Ya gidip Mars'a yerleşelim de demiyorum.
Ama onu anlatıyorsun bir saatte.
Hayır Mehmet
abicim
şimdi. Hayır şöyle
olacak,
yerleşir insanlar. Yerleşebilirler.
Yerleşeyim diyorsun. Gözün oraya düşüyor hemen.
yok öyle
aman
bir şey.
Diyorsun. Bir ya bir yerinde bir şey ol.
Hayır ya. Ya sizde de ki bu yer şeyi evet, de bahsediyor. Asabiyet de çok acayip bir şey yani.
Abi hubbul vatan. Vatan ne? Mars mı vatan?
Neresi vatan?
Vatan. Dünya.
Hayır.
Allah Allah.
Vatan dinini yaşadığın yerdir Mehmet abi.
Ya tamam nihayetinde cennet. Tamam
ha,
mı?
Bak cennet, bak cennet. Cennet diyorsun. Demek ki vatan cennet ise eğer
cennet
dünya değil.
Cennet ölçüsünü bana söyler misin? Cennet ölçüsü nedir? Soğuktan etkilenmeyeceksin. Sıcaktan etkilenmeyeceksin. Karnın doyacak değil mi? Ayetle sıralandığında. Emin olacaksın yani.
Evet.
Mars hangisi var ya?
Ya Mars
soğuk var, sıcak var.
Mars cennet mi diyoruz Mehmet abi? O zaman Mars dünya.
Ya hakiki
dünya
vatan.
Dünya gibi bir yer yani.
Hakiki dünya vatan, da dünya böyle gibi bile değil. Hakiki vatandan bahsediyoruz.
Tamam canım sen şimdi dünyayla kıyaslıyorsun.
Sen
şimdi
dünyayı
cennetle
daha yaşayamadın da Mars'ta nasıl yaşayacaksın hocam yani?
Dünyayı yaşıyoruz Mehmet abi. Dünyada,
yani hakkını dünyada biz daha. Dünyanın doymaya, hakkını veremedik.
Dünyaya doymaya gelmedik Mehmet abi. Dünyayı tatmaya geldik. Tamam, doyma öbür
eyvallah
tarafta.
Kiracıyız.
Tamam o kadar. Biz de Mars'ta kiracı olsak ne olur?
Ya aldın mı sen hakikaten? Orada satıyorlar sanal alemde orayı burayı. Aldın mı oradan bir yer? O artsın diye bir şey yapıyorsun.
O Metaverse.
He?
Metaverse.
Nerede orası?
O sınırsız.
He.
Nerede sınırsız olduğu da belli değil.
Sınırsız diye bir şey var mı hocam?
Evet ya. İşte orası
hep
öyle.
Hep sınırlıyız ya.
Evet doğru.
Hayatımız sınırlı ki ne olacak yani?
Doğru. Evet.
Yarın bir adam da beni ölünce Mars'a gömün falan filan böyle. Yani.
Diyebilir.
He.
Ama şöyle zaten insan tam da bunu aşmak için çalışıyor şu anda. Sınırlı. Vücut sınırlı, nefes sınırlı, göz sınırlı. Diyor ki ya ben öyle bir muhayyile, öyle bir idrak, öyle bir beyin gücüm olsun ki o beyin sürekli beslensin. Ve ben bununla her şeyi yaşayayım sonsuza kadar. Şu anda bu hakikaten ciddi ciddi konuşuluyor Mehmet abi.
Ya biz dünyayı hak etmedik. Daha çok yer var hocam. Dünya ayak değmemiş, el değmemiş ya.
Hani sen maşallah çok dünyacı da gördüm Mehmet abi sizi ya.
Yok dünya mez bak. Dünya ahiret içindir yani. Ama... Tamam mı? Evet. Biz buraya göre kodlanmalıyız yani.
Evet doğru. Evet. Dünya. Dünya diyorsunuz ya.
Dünya demiyorum. Dünyaya bakış açısını diyorum. Evet. Yoksa kainat. Bak biz dünyayla muhatap olduğumuz kadar kainattan ibret alırız. Ama dünyada yaşarız hocam. Anladın mı? Ulaşamayacağın yani, şeylerle evet çok uğraşma.
Ya Mehmet abi niye ulaşıyor işte. Niye böyle söylüyorsunuz? Adamlar gittiler kaldı. Geçen bir tanesi bir sene kalmış ya.
Ya sanki halanın oğlu kaldı. Sana ne adam Allah'ın astronotu yani.
Yok,
gitmiş kalmış
işte
gelmiş.
Bak burada bir sıkıntı var. O da şu insanoğlu gerçekten. Tam da aslında Allah'la savaşmak için. Tabiatla savaşmak için. Fıtratla savaşmak için. Böyle bir çabanın içerisinde bütün başlangıçtan
ama
bu yana.
Ama Suudlu da gitti orada namaz falan kıldı şeyde.
Hayda sen kendi tezinle çelişiyorsun
ay
şimdi.
Ay çelişmiyorum. Bana niye gitti oraya? Yerleşim diye gitmedi. İbret almak için gitti. Oradan da bir iki rekat namaz kılayım de.
Tamam.
Orada kıldı seferi geldi.
Ne oldu? Mars İslam Cumhuriyeti seferi, kursa ne olur
seferi
yani?
Seferi geldi.
Mars İslam Koloni Cumhuriyeti.
Dünya bitti. Oraya kuracaksın yani.
İnsanın olduğu her yerde İslam'da vardır. İmkanda vardır. İmanda vardır Mehmet abi. Yani. Gideriz, muhatap oluruz. Kim var orada? Tebliğ için o adamdan görüşmeye. Mars'a da gideriz.
Her yer bize Trabzon diyorsun yani.
Her yer bize Mars.
Hocam bak böyle dikkatsiz konuşuyorsun. Sonra eleştiriler geliyor.
Nasıl?
Bize.
Nasıl dikkatsiz
geçen konuşuyorsun? Geçen de konuşmuşsun. Bütün tavşanla ayağa kalkmış. Evet mesajlar geldi. Bir profesör arkadaş
neymiş peki?
Mesaj attı.
Evet.
Dedi ki siz burada dedi bizim hayvanların adını mandaların adını Dombili diye konuştunuz. Öyle bir şey yok. Dombey var.
Dombey var.
Hatta Dombey var. Bazen de Dombiyi derler dedi.
Tamam bak.
O da çok önemli.
Ha, Dombiyi bak. Ha. Çok. Dombi. Ben oradan yola çıkarak yerel bir söyleyişle ifade ettim. Siz de bu kadar etini, sütünü, kaymağını yediğiniz bir şeyi inkar ediyorsunuz.
İnkar etmiyorum. Ben hatta şaşırdım. Mandacılığı ya bu böyle da, değil. Mandayı bu böyle da, değil. Siz işte bizde camış derler. Ne
hafife
derler?
Aldınız. Kömüş.
Kömüş derler. Falan gibi. Hemen böyle kendi yerelinize bağladınız. Yerel, oradaki yerel bir itiraz geldi. Bütün siz Tavşanlı halkından.
Tavşanlı.
Orada onlardan bir şey düzeltme bekliyorlar bizden.
Ya don bak ama Dombi diyor. Dombi diyor ya. Dombili de olabilir.
Olmaz
diye.
Olmaz hocam. Hatta orada şu bile vardır. O çok arkadaşımız zarif bir insan. Çok bize böyle şey yapmadı. Böyle derler falan diyor ama orada çok hani o lingüistikte bir şey de var. Yani Dombey sanki tek bir mandayı Dombi bir manda sürüsünü anlatıyor gibi böyle bir şey de işaret de yaptı.
Çok güzel.
Bu dikkat edeceğiz bunlara. Hocam
çok,
bak bütün Tavşanlı'daki mandalardan da özür dilemeniz
tamam,
lazım.
Güzel. Bizi Mars ufkundan Tavşanlı böyle manda ufkuna hemen nasıl çektiniz Mehmet abi helal olsun yani.
Evet çünkü geçen hafta oldu.
Evet,
böyle de hemen bir yerele. Siz tamam. de geçen hafta bir danışmanlığa gitmiştik hocam.
Evet.
Bir firmaya. Orada bir sürü insanın içinde bir kişi ya sen Merzifonlu musun? Senin dilin bize benziyor falan diye ona bir ayrımcılık yaptınız hemen.
Ayrımcılık değil ya. Adamla tatlı abi daha güzel
orada
bir tarif
bulmuştu. Ya aynı şeyi yapıyorsunuz.
Maşallah faturaları tek tek koyuyorsun önümüze. Evet. Hayırdır ne oldu böyle bir...
O da ilginç bir şeydi. Bak hocam bak ben böyle bir mikro milliyetçiliğe karşıyım.
Tam
ben.
Tersi insanlar kendilerine ait bir şeylerin vurgulanmasından hoşlanırlar. Bak biz Dombi dedik. Nasıl ortaya bir böyle şey çıktı hemen bir muhabbet çıktı.
Yani muhabbet siz, mi çıktı, evet, uyarı
manda,
mı çıktı?
Manda muhabbeti çıktı. Mandacı, bak, siz mandacılıktan girdiniz.
Bak ben orada da hatta aynı gün o hazırım bir düzine insan var orada. Ben dedim ya burada dedim Karadeniz'de olmayan yok mu alınmıyor mu işe dedim.
Aa, aynı şeyi
hemen
yaptınız.
Hemen dediler
bak.
Ki aşağıda bir tane kaslı var. Yani hepsi Karadenizli.
Yani.
Aşağıdaki bir tane Karslı. Yok öyle bir şey yok. Aşağıda bir tane Karslı var dediler.
Siz de aynı şekilde ayrımcılık yapmışsınız.
Yapmadım ben.
Karadenizli diye adamları yaftalamışsınız ya.
Hocam bak bir topluluk içinde
Mehmet
bir de...
Bak ben orada mikro milliyetçilik yapmadım tam tersi. Aramızdaki bir ortak hususiyeti vurgulayarak...
Ama ötekiler mahzun oldu.
Muhabbet ortamı.
Oradakiler mahzun oldular. Böyle bakındılar.
Zaten
ama hocanın
niye mahzun olacaklar? Hepsi Karadenizli
acaba
zaten.
Acaba onu mu CEO yapacak falan diye böyle bir şey oluştu hocam. Ben zor önledim
hepsi,
yani.
Hepsi zaten
ben
Karadenizli.
Ben zor önledim yani.
Niye mahzun olsunlar yani? Evet. Adama demiş ya Kayserili. Ya demiş niye demiş hala genel müdür olamadın? Demiş ki genel müdür de Kayserili
evet,
çünkü.
Evet, evet.
Yani sizin böyle Kayserili refleksiniz bazen
hiç
böyle.
Yok benim. Ben hakikaten. Tamamen hiç şey yapmam ben.
Yok.
Ona ben karşı çıkıyorum hocam.
Tabii biz. Tabii. Karşı çıktığınız şeylerin zaten altını çiziyorum. Bakıyorum evet, o Kayseri evet. refleksi
yok
var.
Yok canım. Ben evet, hiç, biz,
Marslı refleksi yani olacak değil.
Yani bir de Yenişehir'le diye kızıyorsun.
Mehmet abi.
Ondan sonra gidiyorsun Kayseri'ye. Sonra Mars'a gidiyorsun hocam.
Hayır. Marslı refleksiniz olacak haliniz yok. Ben
Mars'a
çok,
da diyorsun. Niye
çok
kızıyorsun
tabii
Mars'a
yani.
Gitmeye? Niye karşı çıkıyorsun?
Hayır ben şeye şaşırıyorum. Göztepe'li, Caddebostanlı.
Evet. Sonra da bugün de Kayseri'li olduk.
Kayseri refleksi nasıl gösteriyorsunuz? Ondan sonra mikro milliyetçilik.
Bugün de Kayseri'li olduk yani.
Yani evet. Yani
demek ki biz bir kapsayıcıyız.
Ne güzel.
Hocam.
Çok güzel. Bu mevzuda yalnız da konuşmaya devam edeceğiz. Mikro milliyetçilik mühim bir mevzu Mehmet abi. Gittikçe evet, de insanlığı evet. efendim daha çok alakadar edecek. Efendim hayrola da tekrar beraber olacağız. Ümit ediyoruz tabii böyle. Bir sonraki programda görüşmek ümidiyle hepinize Allah'a emanet ederiz.